Birinci Krallar kitabının 19. bölümüne geldik. Bu bölümde İlyas'ı ardıç ağacının altında görmekteyiz. Ahab, eşi İzebel'e İlyas'ın onun bütün Baal peygamberlerini öldürdüğünü rapor eder. İzebel de İlyas'ı öldürmeye yemin eder. İlyas korkarak Berşava'ya kaçar ve burada hizmetçisini bırakır. Çölde ilerleyip sonunda bir ardıç ağacının altına giderek Tanrı'dan kendisini öldürmesini ister. Belli ki İlyas'ın sinirleri fazlasıyla gerilmiştir, yıpranmıştır. Fiziksel ve akılsal olarak tükenip bitmiştir. Tanrı ona besleyici yiyecekler ve bol bol uyku verir. Sonra görülmeye değer bir manzara sunar. Güçlü rüzgar, deprem ve ateş. İlyas bütün bunlara bayılır. Çok hoşuna gider. Sonra sakin, yumuşak bir ses duyulur. Bu İlyas'ın kişiliğine aykırı olduğu halde Tanrı sakin, yumuşak sestedir. Tanrı onu yeniden hareket ve tehlikenin bulunduğu yere gönderir. Yolda İlyas kendi yerine geçmesi için Elişa'yı çağırır. İlyas İzebel'den kaçıyor. İlyas'ın Karmel Dağı üzerinde Baal'ın 450 peygamberine meydan okuyan adam olduğuna inanmak zordur. Farklı bir adam gibidir ama durumunun bir açıklaması vardır. İsrail kralı Ahav, İlyas'ın bütün yaptıklarını, peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini eşi İzebel'e anlattı. İzebel, İlyas'a, "Yarın bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmasam ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın" diye haber gönderdi. Can korkusuna kapılan İlyas, Yahuda'nın Berşava kentine kaçıp uşağını orada bıraktı diyor 1. Krallar 19. bölümün 1-3 ayetleri. Şimdi İzebel, İlyas'a bir tehdit mesajı göndermişti. Halkın önünde ulusunu sahte tanrılara tapınmasına meydan okumak, İlyas'ın enerjisini ve gücünü oldukça tüketmişti. İzebel'in kendisini öldürmekle tehdit eden mesajını duyunca da ilginç ve tuhaf bir şey yaptı. Simon Petrus'un gözlerini Rab'den çekip o dalgalara baktığında batmaya başladığı gibi İlyas da cesaretini yitirdi ve kaçmaya başladı. Epey güneyde olan Berşava'ya gitti. İnanın dostlar, burası epey uzakta çöllük bir bölgedir. Berşava'ya kadar uzaklaşabilen herkes kendisini kuzeydeki krallığın bir yöneticisinden korunmuş sayabilirdi. Ama İlyas çöldeki bu yere vardıktan sonra hizmetçisini orada bıraktı ve bir günlük yol daha kat etti. 1. Krallar 19 ayet 4'te şöyle diyor. Bir gün boyunca çölde yürüdü, sonunda bir retem çalısının altında oturdu ve ölmek için dua etti. "Ya Rab, yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim" dedi. Karmel Dağı'nın tepesinde durup Baal'ın peygamberlerine meydan okuyan adam için bunun epey büyük bir değişim olduğunu kabul etmelisiniz. Şimdi ülkenin diğer ucunda, güneyde bir ardıç ağacının altında İzebel adlı bir kadından saklanıyor. Ahav, onu tutuklamak ya da yok etmek için hiçbir çabada bulunmamıştı. Yani Kral Ahav. Ama onun eşi İzebel, İlyas'tan nefret ediyordu ve onun yaşamasına izin vermek istemiyordu. İlyas, o sunağın önünde durup Tanrı'ya dua ettiği ve gökten ateşin indiği zaman çok travmatik bir deneyim yaşadığını anlamalıyız. Sonra Baal'ın peygamberlerinin öldürülüşü geldi. Bundan sonra büyük bir yağmur geldi ki bu İlyas için büyük bir zaferdi, bir yengiydi. Ahav geri gidip eşi İzebel'e bütün olup bitenleri bildirdiğinde İzebel İlyas'a "Seni yakalamaya niyetli olduğumu bilmeni istiyorum" diye bir haber saldı. İzabel değerli dostum kutsal kitaptaki en kötü kadındı. İlyas gözlerini Rab'den çekti. Rab'e bakacağı yerde gelen bu tehdide baktı. Ve uygarlığın en uzak sınırından daha uzak bir bölgeye kaçtı. Berşeva'ya vardığında yoluna devam etti. Sonunda yakalanamayacağını düşündüğü bir yere vardı. Doğrusunu isterseniz onun ardıç ağacının altına süründüğünü düşündükçe ondan insanın utanası geliyor. Çok dindar bir Hristiyanın İlyas'a daha neşeli olup duruma daha olumlu bir şekilde yaklaşması ve durumuna ilişkin gülümsemesi hakkında çok güzel bir vaaz verebileceğinden eminim. Ona İncil'den Romalılar 8. bölüm 28. ayetin hala İncil'de olduğunu söylerlerdi. Ben de size bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Bence İlyas o ardıç ağacının altındayken ondan bir gülümseme koparamazdınız. Bir keresinde bir vaizin kısa, mutlu ve kardeşçe konusunda bir vaaz verişini dinlemiştim. İlyas ardıç ağacının altındayken kendini böyle hissetmiyordu. İlyas'ı eleştirebilirsiniz. Onda hata bulabilirsiniz. Hatta onu suçlayabilir ve Tanrı'ya gerektiği gibi güvenmediğini, ona dayanmadığını söyleyebilirsiniz. Bazıları onun Tanrı için bir utanç kaynağı olduğunu bile söyleyebilirler. Peygamberimize ne olmuştur? Baal'ın peygamberlerine, bu putlara meydan okuyan bu kişi, bu adam mıydı? Eğer Rab Tanrıysa o zaman onu izleyin diyen kişi o muydu? İlyas'a ne olmuştu? Hastalığının, korkusunun teşhisi neydi? Bize bu durumun neden gerçekleştiğini söyleyebilir misiniz? Birkaç şey söyleyebilirim burada. İlyas'ın davranış biçiminin fiziksel bir nedeni vardı kardeşim. Neden? Çünkü çok fazla çalışmıştı. Çok fazla mücadele etmişti. Çok fazla endişe ediyordu. Fiziksel olarak tükenmişti. Bence Karmel Dağı'ndaki o deneyimden sonra çökebilirdi. Böylesi bir muhalefetin karşısında Tanrı için ayağa kalkmanın böylesi zor işinden sonra yorgunluktan bitkin düşmüştü. Birçok insan Rabbin hizmeti işindeki günahın parayla ilgili olduğunu düşündüğü halde durum öyle değildir. Ne yazık ki dinsel bir şarlatanlık içerisinde olan bazı vaizler vardır ama sıradan vaizler için para bir sorun değildir. Ben görevime atandığımda Rabbin hizmetindeki üç günah hakkında uyarıldım. Bunlar nedir biliyor musunuz? Gurur, sıkıcı olmak ve tembelliktir. Bazı insanların hiçbir zaman ardıç ağacının altına girmeyeceklerinden eminim. Nedenini de size söyleyeyim. Bunu yapmak için fazlasıyla tembeller de ondan. Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 imanlı olduğu halde bunlar ağacın altında değildiler. Karmel Dağı'nın yüksek tepelerinde durma gücüne sahip değildiler. Ve gökten ateşin indiğini görmediler. Orada tek başına olan İlyas'tı. Evet, orada İlyas tek başınaydı. Çok fazla fiziksel gücü vardı. Eminim ki çok tatlı bir imanlık kulağına çok fazla şey yapıyorsun, biraz yavaşla diyebilirdi. İlyas eğer fiziksel bakımdan tükenmemiş olsaydı İzabel'den asla kaçmazdı. Sanıyorum ki günümüzde Tanrı için çalışmaya istekli insanlara ihtiyacımız vardır. İnsanların adanmış oldukları hakkında bir sürü laf işitiyorum, söz duyuyorum ama bu insanlar Rabbin işinde olabildiğince tembel ve dikkatsizler. Aynı şey İlyas için asla söylenemezdi. Ardıç ağacının altında olmasının nedeni fiziksel açıdan bitip tükenmiş olmasıydı. Bu durumun bir de psikolojik etkeni vardır. Günümüz yüksek tansiyon, moral bozukluğu, sterillik, soğukluk, sinirsel bakımdan takattan düşme, hayal kırıklığına uğratılma, bitip tükenme ve çökme günüdür. Belki de sizler İlyas'ı yanlış anladınız. İlyas sert bir adamdı. Kan ve gök gürültüsü getiren bir adamdı. Ama bu sert dış görünüş duyarlı bir ruhu saklıyordu. Duygularıyla yönetilen bir adamdı ve coşkudan kedere geçebilirdi. Daha ince hislere sahipti. Sanat zevki ve estetik zevki vardı. Duygusal bir yapısı vardı ve duygularıyla hareket etti. Belki de psikologların söylediği gibi manik depresif psikoz, yani nöbetler halinde ortaya çıkan ciddi duygusal bozukluklar ile normal dışı düşünce ve davranış süreciyle beliren bir ruh hastalığı çekiyordu. Kadın Tanrı'nın yaratıkları içerisinde belki de en hassas olanıdır ve kadınlar duygusaldır. Bir erkekten daha ince bir duyarlılığa sahiptir. İlyas da böyle bir yapıya sahipti. Tanrı'nın tapınma çadırının bütün o güzelliği, zenginliği ve ince işçiliğinin etrafını porsuk kürküyle kapladığına hiç dikkat ettiniz mi? Porsuk kürkü ince ve güzel olan bir şeyin dışıydı. İlyas'ın dış görünüşü de böyleydi. Şimdi Tanrı'ya hayatını alması için yakarıyor, kötü bir durumda. Sonra retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Ansızın bir melek ona dokunarak kalk yemek ye dedi. İlyas çevresine bakınca yanı başında kızgın taşların üstünde bir pideyle bir testi su gördü. Yiyip içtikten sonra yine uzandı. Rabbim meleği ikinci kez geldi, ona dokunarak kalk yemeğini ye, gideceğin yol çok uzun dedi diyor 1. Krallar 19, 5-7 ayetler arasında. İlyas'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Rab bunu biliyordu, bu yüzden onu uyuttu. İlyas bir bebek gibi uyudu. Ayrıca iyi besinlere de ihtiyacı vardı. Düzenli bir şekilde besleniyor olduğunu sanmıyorum. Uyandığında fırında pişen ekmek kokusu duydu. Ben o ekmeği kimin pişirdiğini düşünüyorum, biliyor musunuz? Ben onun dirilişten sonraki sabah Galile kıyısında o kahvaltıyı hazırlayanla aynı kişi olduğunu düşünüyorum. İlyas'ı teselli eden, onu doyuran ve onun yeniden uyumasını sağlayan Rabbimizdi. Onu ikinci kez yedirdi ve İlyas'a yolculuk senin için fazlasıyla büyük dedi. Bu İlyas'ın öğrenmesi gereken bir şeydi. Kardeşim, bugün sizin için çok mutlu bir gün olabilir. Yaşam savaşı için yeterli olduğunuzu düşünebilirsiniz ama size şunu söylemek istiyorum ki yaşamdan geçen yolculuk sizin için fazlasıyla büyüktür. Bir kurtarıcıya ihtiyacınız olacaktır. Bir yardımcıya ihtiyacınız olacaktır. İlyas bu kadar kuvvetli ve sert bir erkek olduğu halde onun ona ihtiyacı vardı. İlyas kalktı, yiyip içti, yediklerinden aldığı güçle 40 gün 40 gece Tanrı Dağı Horeb'e kadar yürüdü diyor 19. bölümün 8. ayeti. Tanrı tarafından sağlanan yiyecekle kuvvetlenen İlyas koşmaya devam etti. Doğru Musa'ya yasanın verilmiş olduğu dağ olan Horeb Dağı'na gitti. Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab, burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas, her şeye egemen Rab Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar diyor 1. Krallar 19, 9 ve 10. ayetlerde. Rab İlyas'la ilgileniyor. İlyas fazlasıyla çalışmış ve gerçek psikolojik yardıma ihtiyacı var. Bazen bana bir imanlının psikoloğa gidip gitmemesini sorarlar. Bence bir insanın bir psikoloğa danışması gereken zamanlar vardır, olabilir. Ancak çoğumuz eğer Rab İsa Mesih'in kanepesine uzanıp ona her şeyi anlatırsak sorunlarımızı çözebileceğimizi düşünüyorum. Ama bazen psikologlardan da yardım almak gerekir. Sorunlarımız üzerinde Rabbimizle görüşsek, oradan oraya koşup herkese sorunlarımız ve sıkıntılarımızı anlatmazdık. Ona her şeyi söylememiz gerekir. Söylemeliyiz de değerli dostum. 11. ayette Rab, dağa çık ve önümde dur, yanından geçeceğim dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içerisinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi diyor 11. ayette. İlk olarak dağları yaran ve kayaları parçalayan çok güçlü bir rüzgar oldu. İlyas böyle rüzgar fırtınalarına bayılırdı. Sonra dağ ayakları altında sallandı. Buna da bayıldı. Bu tür şeylere bayılan bir adamdı İlyas. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu diyor 1. Krallar 19-12'de. Depremden sonra bir ateş vardı. Ne de olsa İlyas Karmel Dağı'nda gökten ateş indiren adamdı. Bundan da çok hoşlandı. Ama bir dakika bekleyin. Tanrı güçlü rüzgarın içerisinde değildi. Depremde de değildi, ateşte de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas'ın hoşlanmadığı bir şey varsa o da ince, yumuşak bir sesti. Eminim İlyas'ın sesi böyle değildi ama Tanrı'nın sessiz bir biçimde hareket ettiğini öğrenmesi gerekti. Tanrı'nın bu şekilde hareket ettiğini görmek harikulade bir şeydir. Tanrı İlyas'a büyük bir ders veriyordu. Savaş aslında Karmel Dağı'nın tepesinde gökten ateşin inmesiyle kazanılmamıştı. Tanrı harikalarını gerçekleştirmek için gizemli ve dikkat çekmeyen biçimlerde hareket eder. Tanrı sessiz bir şekilde hareket eder. Amacını yerine getirmek için küçük şeyler kullanır. Birisinin söylemiş olduğu gibi büyük kapılar küçük menteşeler üzerinde dönerler. Tanrı büyük kapıları açmak için küçük şeyleri kullanır. İşte İlyas'ın öğrenmesi gereken şey buydu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. İlyas, "Her şeye egemen Rab Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim." diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. 13-14. ayetler. Çoğumuz İlyas'ı anlayabiliriz. Bazen ailelerimiz ya da toplumlarımızda etrafımız iman etmeyen insanlarla doludur ve yeryüzünde Mesih için ayağa kalkan tek kişinin kendimiz olduğumuzu düşünürüz. Rab, geldiğin yoldan geri dön, Şam yakınındaki kırlara git dedi. Oraya vardığında Hazael'in Aram kralı olarak Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail kralı olarak Avel Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek diyor 1. Krallar 19-15-17 ayetler arasında. Tanrı İlyas'a kuzeydeki ülkeye dön, orada sana yapacak başka bir iş vereceğim diyor. Hazael'i Aram kralı ve Yehu'yu da İsrail kralı olarak meshetmesi gerekmektedir. Sonra Tanrı İlyas'a yerine geçecek kişi olan Elişa'dan söz eder. Ancak diyor, İsrail'de Baal'a diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi ben koruyacağım. 18. ayet. Sonunda İlyas'a Baal'a diz çökmemiş 7000 kişilik bir bakiye olduğunu söylüyor. Tanrı'nın her zaman bir bakiyesi vardır dostlarım. İlyas'ın zamanında da vardı, şimdi de vardır. Bakiyeden söz ederken pek nazik sözler kullanmadım. Ama bu kişiler Tanrı için ayağa kalkıyorlardı. Baal'a diz çökmemişlerdi. İlyas gibi görünen bir konumda değildiler. Bunlar sessiz olanlardı ama İsrail'in Tanrısına sadıktılar. Tanrı şimdi İlyas'ı yanına almaya hazırlanmaktadır. Ve onun yerine geçmek için de Elişa'yı yükseltecektir. İlyas oradan ayrılıp gitti. Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa 12 çift öküzle saban sürenlerin ardından 12. çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cübbesini onun üzerine attı. Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve "İzin ver, annemle babamı öpeyim, sonra seninle geleyim." dedi. İlyas, "Geri dön, ben sana ne yaptım ki diye karşılık verdi. Böylece Eliş'e gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra yesinler diye halka dağıttı. Sonra İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti diyor 1. Krallar 19-21 ayetler arası. Eliş'e şimdi İlyas'ın öğrencisi olur. Göreceğimiz gibi onun hizmetini sürdürmek üzere eğitilmektedir. Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki bölümde göreceğiz.